Ayrım 47.
Buyurun şimdi terzi kızlarımızın odalarına geçelim. Şu anda hepsi iş başında oldukları için kendilerini rahatsız etmiş olmayacağız. Bir apartmandaki 3 daireye yerleşmiş durumda atölye. Bu daireleri aralarda kapılar açarak birleştirmişler. Bu 3 daire eskiden 700, 550 ve 425 rubleye kiraya verilirmiş. Yani toplam yıllık kira 1675 rubleymiş. Şimdi üçü birden 5 yıllık bir kontratla kiralandığı için ev sahibi 1250 rubleye inmiş. Atölyede toplam 21 oda var, 2 tanesi büyük, 4'er pencereli, bunlardan biri kabul salonu, öteki yemek salonu olarak kullanılıyor. Gene çok büyük olan 2 odada da dikiş işleri yapılıyor. Kalan odalarda kızlar oturuyorlar. Biz bu odalardan 6-7 tanesini gezdik. Sana bu yazdıklarım hep ilk ziyaretimde olan şeyler. Odaların mobilyaları gül ve ceviz ağaçlarından. Her odada boy aynası ya da ayaklı aynalar var. Koltuklar ve divanlar çok zarif. Odalardaki mobilyalar bir örnek değil, çünkü çeşitli zamanlarda satın alınmışlar, üstelik hepsi de çok ucuza düşürülmüş. Kızların yaşadıkları bu odalar, hani kıdemli şube müdürleri ya da genç masa şeflerinin, ki bir süre sonra onlar da şube müdürü olacaklardır, orta halli evleri vardır, onlara benziyor. Büyük odalarda 3'er kız kalıyor, en büyük olan bir odaya 4 kız yerleşmiş, öteki odalarda hep 2'şer kişi kalıyor. Dikiş bölümüne girdiğimizde terzi kızlar bana yine yukarıda sözünü ettiğim orta halli memurların kızları, kız kardeşleri ya da genç karıları gibi göründü. Kiminin üstünde ipekten, kiminin üstünde tülden giysiler vardı. Hepsinin yüzünde ancak rahat bir hayat sürmekle gelişen yumuşaklık, incelik görülüyordu. Bütün bunların beni nasıl şaşırttığını tahmin edebilirsin. Dikiş odalarında epey kaldık. Kızlardan birkaçıyla tanışıp ahbap oldum. Vera Pavlovna kendilerine ziyaretimin amacını açıkladı. Kızların gelişmişlik düzeyleri birbirinden farklıydı. Kimi tümüyle aydın bir insan gibi konuşuyordu, halleri vakitleri yerinde ailelerin eğitim görmüş kızları gibi yazından, tarihten, yabancı ülkelerden söz edebiliyordu bunlar. Hatta 2 tanesi bu konularda oldukça ileri gitmişti. Atölyeye daha sonra girenler tabii biraz daha geri durumdaydı, ancak bunlarla da iyi kötü eğitim görmüş herhangi bir kızla konuşulur gibi rahatça konuşulabiliyordu. Kısacası kızların bilgi düzeyleri atölyeye giriş tarihlerine göre belirleniyordu. Vera Pavlovna işleriyle uğraşıyor, benim yanıma arada bir uğruyordu. Böylece öğleyi ettik. Öğle yemekleri hafta arasında 3 çeşitten oluşuyordu. O gün pirinç çorbası, haşlama balık ve dana eti vardı. Yemekten sonra da çay ve kahve içtik. Yemek hiç fena değildi ve ben önüme konanı büyük bir iştahla yedim. Her gün böyle yemek yemeyi kendim için bir kayıp saymam doğrusu. Oysa biliyorsun babamın bugün bile çok iyi bir ahçısı var. İlk ziyaretimden elde ettiğim izlenimler işte bunlar. Evet, ben bir terzi atölyesini ziyaret edeceğimi, burada terzi kızlarla tanışacağımı ve onlarla birlikte bir öğle yemeği yiyeceğimi biliyordum. Ama atölye diye gördüğüm şey orta halli bir memur ailesinin evine, terzi kızlar yine orta halli memur ya da yoksul düşmüş toprak soylularının kızlarına benziyordu. Yemekleri fazla gösterişli olmamakla birlikte lezzetli ve doyurucuydu. Bütün bunlar neydi, nasıl mümkün olabilmişti? Vera Pavlovna'ların evine döndüğümüzde hem kocası hem de Vera Pavlovna bana bütün bunlarda şaşılacak bir şey bulunmadığını söylediler. Bu arada Kirsanov ufak bir kağıda bir hesap çıkardı. Geçenlerde günlüğümü karıştırırken bu kağıt parçasına rastladım. Sana onu aynen yazacağım, yalnız daha önce bir iki şey söylemek istiyorum. Yoksulluk yerine varlık, pislik yerine temizlik, göz alıcı eşyalar, tertemiz aydınlık odalar, kabalık, cahillik yerine incelik, oldukça iyi bir eğitim ve bütün bunların kaynaklandığı başlıca iki neden. 1- Terzi kızların gelirlerinin sürekli artması, 2- harcamalarının azalması ya da daha ekonomik olması. Gelirlerinin artması dedim. Bunun nedeni şu, kızlar kendi hesaplarına çalışıyorlar, yani işin patronu kendileri. Böylece normal olarak işletmenin sahibine gitmesi gereken kar payı da kendilerine kalıyor. Ama her şey bununla bitmiyor. İş kendi işleri, dolayısıyla çıkar kendi çıkarları olduğu için hem malzemeden hem de zamandan olabildiğince kazanmaya çalışıyorlar. Yani bu iki şeye karşı çok özen gösteriyorlar. Bu da hem işin daha çabuk bitmesini hem de maliyetinin daha düşük olmasını sağlıyor. Günlük harcamalarında da aynı titizliği gösteriyorlar. Her şeyi toptan ve peşin parayla alıyorlar. Bu da veresiye ve perakende alışverişe göre daha kazançlı oluyor. Alacakları şeyler konusunda daha önceden bilgi ediniyorlar, sorup soruşturuyorlar, özenle seçiyorlar. Böylece de yoksul insanlar için hiçbir zaman söz konusu olamayan bir üstünlüğe sahip oluyorlar. En iyisini en ucuza almak. Öte yandan pek çok harcamaları ya olağanüstü kısılmış ya da tümden gereksizleşmiş durumda. Şöyle bir örnek vereyim sana ki onların bütün yaşamları bu örneğe uygundur. Her gün 2-3 verst ötedeki mağazaya gidip gelmekle insanın üzerindeki giysinin de ayakkabının da epeyce eskiyeceği açıktır. Hele bir şemsiyen yoksa yağmur giysilerini de ayakkabılarını da daha çok eskitecektir. Şimdi Vera Pavlovna'nın bu konuda söylediklerini dinle. Basit bir keten kumaştan şemsiyenin fiyatı diyelim 2 ruble. Atölyede 25 kızımız var. 25 şemsiye için ödenecek para 50 ruble. Şemsiye almak zorundayız çünkü yağmur giysilerimize şemsiye tutarı olan 2 rubleden çok daha fazla zarar verecek. Bizim kızlar birlikte yaşıyorlar. Herkes evden ancak gerektiği zaman dışarı çıkıyor. Yani kötü bir havada herkesin birden dışarı çıkması gibi bir durum yok. Bu durumu göz önünde bulunduran kızlar kendilerine 5 tane şemsiyeye yetecek kadar ipek kumaş almaya karar verdiler. Böylece 5 rublelik ipek şemsiyelerden aldılar kendilerine. Bu iş için ödedikleri para 25 ruble oldu. Yani her birine 1 ruble düştü. Sonuç olarak hem kötü kumaştan adi bir şemsiye yerine ipek kumaştan kaliteli şemsiyeleri oldu, hem de bunun için ceplerinden çıkan para yarı yarıya daha az oldu. Bu onların günlük yaşamlarının her alanı için geçerli. Böylece tek tek düşünüldüğünde önemsiz gibi görünen rakamlar toplanınca oldukça önemli bir büyüklüğe ulaşıyor. Oturdukları ev ve mutfak harcamaları için de aynı şey söz konusu. Örneğin şu benim de yediğim öğle yemeğini ele alalım. Yemeğin toplam maliyeti 5 ruble 50 kopek. Ekmeği de katarsak 5 ruble 75 kopek. Yalnız çayla kahve bunun içinde değil. Sofrada toplam 37 kişi vardı. Konuğu yani kendimi ve Vera Pavlovna'yı saymıyorum. Birkaç da çocuk. 5 ruble 50 kopeği 37'ye bölersek adam başına 16 kopekten daha az düşüyor. Yani bir kişinin aylık öğle yemeği harcaması 5 ruble dolayında oluyor. Vera Pavlovna bu 16 kopekle dışarıda yemek yiyecek olsanız diyor, bir parça ekmekle onun yanına katık diye bakkallarda satılan iğrenç sucuklardan ufacık bir parçaya ancak yeter paranız. Yine Vera Pavlovna'nın söylediğine göre lokantalarda böyle bir yemek, ancak tabii çok pis koşullarda hazırlanmış olarak, 40 gümüş kapıya ancak yenilebiliyor. Eğer cebinizde 30 kopeğiniz varsa çok daha kötü bir yemeğe razı olmak zorunda kalıyorsunuz. Bunda anlaşılmayacak bir şey yok. Lokantanın sahibi günde 20 hatta belki daha bile az insana yemek satarak kazandığı parayla hem dükkan kirası veriyor hem kendi oturduğu evin kirasını veriyor hem de yanında çalıştırdığı yardımcısının ücretini ödüyor. Burada böylesi gereksiz harcamalar ya yok ya da son derece azalmış durumda. Mutfak harcaması olarak kızlardan ikisinin yakını olan 2 yaşlı kadına ödenen ücret dışında bir harcama yok. Bu anlattıklarımdan sonra kendilerine ilk gidişimde Kirsanov'un bana örnek olarak yaptığı hesaplamayı sanırım daha kolay anlayacaksın. İşte Kirsanov'un söyledikleri ve yaptığı hesap. Size vereceğim sayılar hiç kuşkusuz gerçek sayılar olmayacak. Bunları bulmak pek kolay değil, bu bir. İkincisi de bildiğimiz gibi her mağazanın, her atölyenin gelir gider kalemleri arasındaki oranlar birbirinden farklıdır. Ailelerde de böyledir bu. Her ailenin geliri farklı olduğu gibi giderleri, tutumlu olduğu harcama kalemleri de ve bunlar arasındaki oranlar birbirinden farklıdır. Bu bakımdan benim size vereceğim sayılar yalnızca örnek niteliğinde olacak. Ancak hesabın inandırıcı olabilmesi için atölyemizde uygulanmakta olan düzenin gerçek sayılarını bizimkine benzer herhangi bir küçük ticari işletmenin gerçek sayıları karşısında biraz daha küçülterek vereceğim. Bir ticari işletmenin mal satışından sağladığı gelir 3'e bölünür. 1- işçi ücretleri, 2- kira, malzeme harcamaları, aydınlatma vesaire giderler, 3- işverene kalan yani kar. Bu bölümlenmenin yüzdelerinin de şöyle olduğunu varsayalım. İşçi ücretleri %50, kira, malzeme harcamaları, aydınlatma vesaire %25, işveren %25. Demek ki bütün işçiler örneğin 100 ruble alıyorlarsa 50 ruble kira, malzeme vesaire giderlere, 50 ruble de işverene kar olarak düşüyor. Şimdi bakalım bizim düzenimizde bu bölümlenme nasıl oluyor? İşçi ücreti olarak aldıkları 100 ruble. İşin sahibi oldukları için işveren payı olan 50 rubleyi de alıyorlar. 50 ruble. Dikiş diktikleri yer kendi evlerinde bulunduğu için bağımsız bir atölyeye ödemeleri gereken kirayı ödemiyorlar. Malzeme kullanımında da çok titiz ve özenliler. Bundan yarı yarıya yakın kazançları oluyor ama biz yine de bunu az tutalım ve %30 diyelim. Böylece 50 rublelik gider kaleminden %30 tutumunun karşılığı 16 ruble 67 kopek. Toplam 166 ruble 67 kopek. Başka herhangi bir düzende 100 ruble alabilecekken bizim düzende işçilerin ücretleri gördüğünüz gibi 166 ruble 67 kopeğe ulaştı. Ama onlar bundan da fazla alıyorlar. Kendi işlerinde kendi adlarına çalıştıklarını bildikleri için canla başla çalışıyorlar. Daha kısa sürede daha güzel işler çıkarıyorlar. Diyelim herhangi bir atölyede sıradan bir çalışmayla günde 5 rob dikebileceklerken bizde 6 rob dikiyorlar. Aslında aradaki fark daha büyüktür ama ben başta da dediğim gibi bütün sayıları atölyemizin aleyhine olarak küçük tutuyorum. Daha hızlı ve verimli çalıştıkları için gelirleri 5'te 1 oranında fazla oluyor. Böylece 166 ruble 67 kopeğin 5'te 1'i 33 ruble 33 kopek. Buna asıl gelirlerini ekleyelim. 166 ruble 67 kopek. Toplam 200 ruble. Böylece bizim kızların gelirleri başka atölyelerde benzer işleri yapanlara göre 2 kat fazla oluyor. Şimdi kazandıkları bu parayı nasıl harcadıklarına bakalım. Onlar parayı kazanırken olduğu gibi harcarken de kazançlı oluyorlar. Bir kez her şeyi toptan ve peşin parayla alıyorlar. Perakende ve veresiye alışverişe göre toptan alışverişten 3'te 1 oranında kazançlı olduklarını varsayalım. Yani 3 rublelik bir şey bizimkilere 2 rubleye mal oluyor. Aslında kazançları bundan daha fazladır. Oturdukları evi alalım. Eğer bu ev onlarınki gibi toptan değil de oda oda köşe köşe kiralansaydı durum şöyle olacaktı. İki pencereli odaların sayısı 17. Buralar 3'er ya da 4'er kişiye kiraya verilseydi bu odaların ortalama 55 kiracısı olacaktı. 3 pencereli 2 oda 6'şer kişiye ve 4 pencereli 2 oda 9'ar kişiye kiraya verilseydi buralarda da toplam 30 kiracı olacak ve tüm evin toplam kiracı sayısı 85'e yükselecekti. Bir kişi ayda 3 ruble 50 kopek kira ödüyor olsaydı, yıllık ödeyeceği kira 42 ruble olacaktı. Böylece bu büyüklükte evi olan bir rantiyenin, adam başına yıllık 42 rubleden 85 kişiden yıllık 3570 ruble kira geliri olacaktı. Oysa bizimkiler aynı yeri neredeyse 3'te 1 daha ucuza, 1250 rubleye kiralamış bulunuyorlar. Hemen her şeyde aynı durum söz konusu. Yaptıkları bu harcamalardan sağladıkları kazancı %50 olarak alsaydım bile gerçek oranın altında kalmış olurdum. Buna karşın ben bu kazancı 3'te 1 olarak gösterdim. Kaldı ki her şey bununla da bitmiyor. Sürdürdükleri yaşam biçimi onlar için pek çok harcama kalemini ortadan kaldırıyor ya da çok kısıyor. Veroçka demin size bu konuda elbise ve ayakkabılardaki yıpranmayı örnek verdi. Buradan olan kazançlarının da 4'te 1 oranında olduğunu varsayalım. Yani 4 çift ayakkabı eskitilecek sürede onlar 3 çift ve 4 elbise eskitilecek sürede 3 elbise eskitiyor olsunlar. Dediğim gibi ben oranları sürekli az tutuyorum. Gerçekte bunlar daha fazladır. Şimdi bütün bunların sonuç olarak bize neyi gösterdiğine bakalım. Alışverişi daha ucuza getirmekten 1/3 oranında daha kazançlı oluyorlar. Yani 3 ruble ödeyerek satın alabilecekleri 3 parça eşyayı yalnızca 2 ruble ödeyerek satın alabiliyorlar ve bizim düzenimizde bu 3 parça eşyayla başka bir düzende ancak 4 parça eşyayla giderilebilecek gereksinimlerini gideriyorlar. Böylece terzi kızlar kazandıkları 200 ruble ile başka bir düzende ancak 300 ruble ödeyerek satın alabilecekleri eşyayı alabiliyorlar ve 300 ruble ödeyerek satın aldıkları bu eşya ile elde ettikleri konforu başka bir düzende elde edebilmek için ödeyecekleri para en az 400 ruble oluyor. Bir ailenin yılda 1000 ruble harcamasıyla 4000 ruble harcaması arasındaki yaşam düzeyi farkını düşünün. Kabul edersiniz ki arada muazzam bir fark var. Bizdeki durum da bu. Hatta oranlar daha yüksek. Gelirler 2 kat daha fazla, harcamalar 2 kat daha hesaplı. Şimdi terzi kızlarımızın öteki atölyelerde çalışan terzi kızlardan çok farklı bir yaşam sürmelerine hala şaşıyor musunuz? Gördüğüm şaşırtıcı şeyler işte bunlardı sevgili Polina ve bu şaşırtıcı şeylerin işte bu kadar basit bir açıklaması vardı. Şimdi bu yaşam biçimine öyle alıştım ki, nasıl olup da başlangıçta bunları şaşırtıcı bulduğumu, bunların olduklarından başka türlü olabileceklerini nasıl düşünebildiğimi anlayamıyorum. Şu anda ben de bu düzene göre örgütlenmiş bir dikiş atölyesi ya da başka bir işin kuruluşunu hazırlıyorum kendimi. Sen de benzeri bir girişimde bulunabilir misin? Lütfen yaz bana. Öyle güzel bir şey ki bu Polina. Senin K. Polozova. P.S. Öteki atölyeden de söz edecektim, unuttum gitti. Neyse, onu da gelecek mektubumda anlatırım. Şimdilik şu kadarını söyleyeyim, ilk atölye bu anlattığım atölyeden her anlamda çok daha gelişmiş durumda. Kuruluş yapıları bakımından ayrıntılarda epey fark var aralarında. Bunun nedeni de her şeyin eldeki koşullara uydurulması. 5. Bölüm. Yeni kişiler ve hikayenin sonu. Polozova mektubunda Vera Pavlovna'nın kocası için meğer Bay Kirsanov Doktor Kirsanov'muş diyor ve kendisinin Doktor Kirsanov'a çok şey borçlu olduğunu yazıyordu. Bu borçluluğun nereden kaynaklandığını açıklayabilmemiz için önce Polozova'nın babasından söz etmemiz gerekiyor. Polozov süvari sınıfından emekli kurmay yüzbaşıydı. Emekli olmadan önceki yaşamı çağının ve kendi durumundakilerin yaşam biçimine uygundu. Yani nerede akşam orada sabah ve vur patlasın çal oynasın bir yaşamdı bu. Ailesinden kendine kalan hatırı sayılır büyüklükteki çiftliği de bu gürültülü yaşam uğruna eriyip gitmişti. Yüzbaşı biraz ayılır gibi olup da durumun farkına varınca kendine yeni bir servet edinebilmek için istifayı basıp ordudan ayrıldı ve ticaret hayatına atıldı. Elinde kalan son kırıntıları hesapladı. 10.000 rublesi vardı. O sıralar kağıt rubleydi paralar. İlk olarak zahire işine girişti. Bu arada her türden küçük taahhüt işlerini de kaçırmıyordu. Kısacası sermayesine uygun kazançlı her işin peşinden koşuyordu. Böylece 10 yıl içinde yabana atılmayacak bir sermaye yaptı kendine. Ticaret hayatında kazandığı başarı, ağırbaşlılığı, rütbesi, işlerinin yayıldığı 2 vilayette ailesinin çok iyi bilinen adı, ona bu 2 vilayette dilediği tüccar kızını kendine eş olarak seçme olanağını sunuyordu. O da esaslı bir seçim yaptı ve 500.000, tabii yine kağıt ruble, çeyizi olan bir kızı seçti. Bütün bu olanlar kızının Vera Pavlovna ile dost oluşundan 20 yıl öncesine dayanıyordu. O yıllarda 50 yaşında olan ve kasa mevcuduna böyle esaslı bir girdi sağlayan Polozov daha geniş boyutlu işlere girişmeye başladı ve 10 yıl sonra da artık kağıttan gümüşe dönen ruble hesabıyla resmen milyoner oldu. Bu arada karısı ölmüştü. Kır yaşamına alışmış olan karısı Petersburg'a taşınmalarına sürekli karşı çıkmıştı. Şimdi ortada böyle bir engel bulunmadığına göre Petersburg'a taşınabilirdi. Taşındı da. Burada işleri iyice ilerletti ve bir 10 yıl daha sonra servetini 3-4 milyon dolaylarına ulaştırdı. Genci yaşlısı, güzeli çirkini, genç kızı, şen dolu, çevresinde pervane gibi dönen sayısız kadın vardı. Ama o ikinci bir evlilik yapmak istemiyordu. Bunun bir nedeni karısının anısına olan derin bağlılığıysa, bir başka ve daha önemli nedeni de Canı gibi sevdiği biricik kızı Katya'yı üvey ana eline bırakmak istememesiydi. Böylece Polozov başarılarına yeni başarılar kattı. Bir takım açgözlü tüccarlar gibi devletten açık artırma ile içki tekelinde pay satın almış olsaydı, serveti bugünkü gibi 3-4 milyonla değil 10 milyonlarla dile getirilebilirdi. Ama o bu işten nefret ediyordu ve yalnızca taahhüt işleri yapıyordu. Milyoner arkadaşları onun bu işler arasında ayrıntı sayılabilecek bir takım farklar bulup, kimini şerefli, kimini şerefsiz diye ayırmasına gülüyorlardı ve bunda da haksız sayılmazlardı. Ama o, ben ticaret yapıyorum, soygunculukla zenginleşmek bana göre değil diyor ve bildiğinden şaşmıyordu. Ama işte kızının Vera Pavlovna ile tanışmasından 1,5 yıl önce, onun yaptığı ticaretin de şerefsiz saydığı ticaretten pek de farklı olmadığı ortaya çıkmıştı. Muazzam bir taahhüt söz konusuydu. Kumaş mı, erzak mı, çizme mi ben de tam bilmiyorum. Gerek yaşının ilerlemesinden, gerek sürekli kazandığı başarılardan, gerekse kendisine duyulan saygının sürekli artmasından, her yıl biraz daha inatçı, biraz daha kibirli, kendini beğenmiş olmuş ve taahhüt işinin gerçekleşebilmesi için gerekli önemli bir kişiyle tartışmış, adama demediğini koymamış, bunun sonunda da işler çatallaşmıştı. Aradan bir hafta kadar bir zaman geçmiş, kendisine boyun eğ demişlerdi, hayır diye karşılık vermişti. Topu dikersin demişlerdi, olsun diye karşılık vermişti. Bir ay sonra ricalar yinelenmiş ama karşılık değişmemişti. Gerçekten de boyun eğmeye eğmemiş ama topu dikmişti. Taahhüt konusu olan bütün mallar kusurlu bulunup ıskartaya ayrılmış, bunun dışında güveni kötüye kullanma falan filan gibi maddeler çalıştırılmış ve cezalarla birlikte toplam 3-4 milyon gümleyip gitmişti. Polozov bu sırada 60 yaşındaydı ve artık yoksuldu. Daha doğrusu eski durumu göz önüne alındığında yoksuldu. Yoksa eski durumuyla karşılaştırma yapılmadığında yaşamı bayağı güzeldi. Bir stearin fabrikasında payı vardı ve hiç onur sorunu yapmadan iyi bir aylıkla bu fabrikanın müdürlüğünü üstlendi. Bu arada büyük bir şans eseri 20-30 bin ruble kadar parası da Badire'yi kazasız atlatmış ve elinde kalmıştı. Eğer 15 yıl hatta 10 yıl önce elinde bu kadar kalıntı bulunsaydı, servet merdivenini yeniden tırmanmak için düşünmeden atılırdı. Ama artık 60 yaşını geride bırakmıştı ve tırmanmaya soluğu yetmeyebilirdi. Şu anda tek düşündüğü şey kredi sağlanamayan, işleri düzeltilemeyen, pay senetleri hiç kar getirmeyen fabrikayı bir an önce elinden çıkarmaktı. Doğrusu bunu iyi düşünmüştü. Öteki ortakları da pay senetlerinin altına gömülü olan parayı kurtarabilmenin tek yolunun fabrikayı satmak olduğuna ikna edebilmişti. Düşündüğü bir başka şey de kızını evlendirmekti. Ama en önemlisi fabrikayı satmak, eline geçen parayı o sıralar pek moda olan %5 faizli tahvile yatırmak ve kalan ömrünü eski görkemli günlerini hatırlaya hatırlaya huzur içinde tamamlamaktı. Görkemli hayatın yitirilişine kılı kıpırdamadan katlanabilmiş, bu yüzden de neşesini de direncini de yitirmemiş bir insandı o. 2. Babası Katya'yı çok severdi. Kızını süper sosyetik mürebbiyelerin eline de bu yüzden vermemişti. Mürebbiyelerin sosyetede bel hareketlerinin nasıl, el hareketlerinin nasıl olduğuna ilişkin anlattıklarını dinleyince, aptallıktan başka bir şey değil bunlar diyordu. Katya 15'ine basınca baba kız İngiliz ve Fransız mürebbiyeler olmadan da bir genç kızın yetişebileceğine karar verdiler ve böylece Katya derin bir soluk aldı, sonsuz bir özgürlüğe kavuştu. O sıralar onun için özgürlük demek, istediği gibi kitap okuyabilmek, istediği gibi düş kurabilmek demekti. Arkadaşları çok azdı ama kendisiyle evlenmek isteyenlerin sayısı belirsizdi. Koskoca Polozov'un biricik kızıydı, Polozov demekse, düşünmesi bile insanın içini bir hoş ediyor, 4 milyon demekti. Ama Katya sürekli okuyor ve düş kuruyor, adaylarsa umutsuzluk içinde kıvranıyordu. Derken Katya 17'sine bastı. Yine hep okuyor, düş kuruyor ve kimselere aşık olamıyordu. Ama bir gün Katya birdenbire sararıp solmaya başladı ve yatağa düştü. 3. Kirsanov muayenehane açmamıştı ama konsültasyon önerilerini geri çevirmeyi de doğru bulmazdı. Tıp fakültesinde öğretim üyesi olmasından bir yıl sonra, Vera Pavlovna ile evlenmesinden ise bir yıl önce, Petersburg'un kodaman doktorları kendisini konsültasyonlara çağırmaya başlamışlardı. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi, dünyada Claude Bernard diye birinin gerçekten bulunduğu ve şu anda Paris'te yaşamakta olduğu anlaşılmıştı. Kodaman profesörlerden biri bilinmez niçin bilimsel bir amaçla Paris'e gitmiş ve burada gerçek Claude Bernard'ı kendi gözleriyle görmüştü. Sahip olduğu bütün ünvanları sıralayarak kendini tanıtmış, ünlü hastalarının adlarını vermişti.